Sayfa 221. O da bana kolundaki numaraları gösteriyor. Hayatla ölümün iç içe geçtiği, yalnızca birkaç saatlik bir farkla onu alıp buraya getiren o rastlantıyı. Akıl almaz kıyımları, bir iskelete dönüştüğü toplama kampından nasıl kurtulduğunu anlatıyor. Nasıl olup da benim yaşlarımdaki bu kadının böylesine yaşlı göründüğünü anlayamıyorum. Sanki hiç unutulmayacak bir keder gelip gözlerine yerleşmiş. Güldüğü zaman bile gitmiyor. Ben konuşurken onun çocuklar gibi önündeki kremalı pastayı her kaşıkta tadına vararak yavaş yavaş sanki hayatındaki ilk ya da son pasta gibi yemesini izliyorum. Birbirini hiç tanımayan, farklı ülkelerden gelip burada, bu kentte, başka bir dilde, bozuk bir anlatımla birbirimize hayatımızı anlatıyoruz. Bağırarak konuşan birkaç adam, buranın müdavimi olduğu belli olan insanlar, yüksek sesle çalan acıklı bir aşk şarkısı, içtikçe tatsızlaşan kahve ve sigara. Başım dönüyor. Kendi kendime artık eve dönmem gerektiğini söylüyorum. Gerçekte bir hayatım olduğunu. Eski modası çoktan geçmiş çantasını toplayıp kalkarken beni tanıdığı için sevindiğini söylüyor. Ve sonra, hayat hiç beklenmedik bir anda biten bir şey diyor. İçinizden gelen neyse onu yapın, fazla düşünmeye zaman yok. Tam da o günlerde ne olduysa sabah telefonları kesildi. Oysa son konuşmamızda bir hafta sonra geleceğini söylemişti. Kafam karmakarışıktı. Hissettiğim tek şey tanımsız bir sıkışmaydı aslında. Hala bugün bile o günlerde gördüğüm bir rüyadan kurtulamam. Annemlerdeyiz. Fuat da var, babam yaşıyor, kayınvalidem, Turgut, abim hep beraber oturuyoruz. Annemlerdeyiz ama bizim evimizin eşyaları da burada. Bu eşyanın burada olması nedense bana çok garip geliyor. Ben hala kimse bilmiyormuş gibi davranmaya çalışıyorum ama sonra herkesin bildiğini fark ediyorum. Kimseden çıt çıkmıyor ama bakışları görebiliyorum. Belki bir şey yapar, bir şey söyler diye Fuat'a bakıyorum ama o da önüne bakarak dalgın dalgın oturuyor. Bu karabasanla uyanırdım bazı geceler. Tam da o öğleden sonrayı, oteldeki saatleri de bildiklerini düşündüğüm o anda. Hala bir tek o rüyada babamı gördüğüm için sevinemem. Dünya ile bağım kesilmişti. Tümüyle içime kapanmıştım. Zaten pek az görüştüğüm insanlarla da görüşmüyor, Turgut'la yalnız kaldığımız saatleri olabildiğince atlatmaya çalışıyor ve düşünüp duruyordum. Şimdi ona en çok ihtiyacım olduğu anda birdenbire kaybolmuştu. Hiçbir haber alamıyordum. Ayla yine 1000 yıllık yeraltı kentlerine dönmüştü. Son yazdığı mektupta daha önce bazı parçaları bulunup anlaşılamamış bir destanın en önemli bölümünü bulduklarını, bunun belki de yazılmış en eski aşk hikayelerinden biri olduğunu söylüyordu. O telefonun başında bütün bir gün oturduğumu hatırlarım. Ama çalmıyordu. Birkaç kez oturup ona mektup yazdım. Coşkuyla, yükselen duygularla yazılmış, sitemlerle, kimi zaman öfke ve kıskançlıkla, kimi zaman yorgun, bezgin bir teslimiyetle, kimi zaman dayanılmaz bir özlemle dolu mektuplar. Tabii hepsini sonunda yırtıp atıyordum. Kim bilir belki de o günlerde bunları yazmak beni biraz olsun rahatlatıyor. Kendi kendime konuşmak yerine neler düşündüğümü görmemi sağlıyordu. Nerede olduğunu bilmiyorum. Neden kaçtığını, ne düşündüğünü. Eğer içinde en küçük bir soru varsa, eğer en küçük bir pişmanlık duyuyorsan bana bunu söylemelisin. Yoksa hepsi yalan mıydı? Bütün o sözler, bütün o şarkılar, bütün o gözyaşları hep sahte miydi? Seni bulmak, yakana yapışıp gözlerimin içine bakarak gerçeği söylemen için sarsmak istiyorum. Yoksa korkup artık vazgeçtiğini söylemek yerine kaçmak mı istiyorsun? Eğer öyleyse merak etme, ben de seni artık görmek istemiyorum. Hayatımızı mahvetmeden önce bu sonu olmayan hayalden uyanalım ve doğru olanı yapalım. Sana bütün bir hayat boyu mutluluklar diliyorum. Tabii sonra bu mektup yırtılıyor ve çaresizlik içindeki akşam satırları geliyordu. İçimde anlatılmaz bir endişe var. Yoksa bir şey mi oldu? Benim bilmediğim, beklenmedik bir şey. Çok korkuyorum. Küçük bir çocuk gibi ağlayıp duruyorum. Tırnaklarımı öyle çok yedim ki artık korkarım o çok sevdiğin ellerimi beğenmeyeceksin. Ne olur şu telefon çalsın. Ne olur yine o neşeli, mutlu sesini duyayım. Hiçbir şey istemiyorum. Bir tek iyi olduğunu söyle, sonra kapat. Razıyım. İşte böyle bir duygudan ötekine savrulup duruyordum. Neler olduğunu bilmiyordum. Haber alabileceğim, sorabileceğim kimse yoktu. Bunu o güne kadar nasıl olup da düşünmediğime şaşıyordum. O istemediği anda bir daha ona ulaşamayacağımı ilk kez o zaman fark ettim. Kimsenin benden haberi yoktu. Bizden başka her şeyden haberi olan tek kişi Ayla'ydı. Fuat belki en kötü durumda ona ulaşabilirdi ama benim arayacağım hiç kimse yoktu. Peşimde koşup durmasına, ne yaparsam yapayım beni arayıp bulmasına o kadar alışmıştım ki bu hiç aklıma gelmemişti. Bir yandan bunları düşünüyor, bir yandan da artık son bir çabayla günlük hayatımı sürdürmeye çalışıyordum. Bir yerden bir yere gitmek, alışveriş yapmak, yemek pişirmek, bulaşıkları yıkamak, biriyle zorunlu birkaç söz konuşmak bile öylesine imkansız geliyordu ki anlatamam. İnsanın içiyle dışının bambaşka olması gerçekten böylesine zor muydu? Yoksa ben bu duyguyu hiç bilmediğim için mi bana öyle geliyordu? Turgut bir şeylerin farkındaydı ama ne olduğunu bilemiyordu. Ben yalnızca utanıyordum onun karşısında. Bir türlü yok edemediğim bir utançla her an her şeyi söyleyebileceğimi bildiğim için de kendimi iyice kasıyor, her söylediğime dikkat ediyordum. Yine cuma yemekleri, bazı haftalar belki sinema ya da tiyatro. Bunlara biraz olsun katlanabiliyordum ama artık arabayla hafta sonu gezintilere, pikniklerine katlanamıyordum. Hele o elçiliktekilerin bir araya geldiği akşamlar benim için tümüyle kabusa dönmüştü. Canım kimseyi görmek, konuşmak istemiyordu. Alışveriş yaparken ya da bir lokantada yemekleri söylerken bile sohbet etmeye çalışan satıcılar ya da garsonlar beni çileden çıkartmaya yetiyordu. İnsanın kendisine hiç benzemeyen bir kabukla da yaşayabileceğini, giderek kendisiymiş gibi bir maske yaratabileceğini o zaman anladım. Sonunda bir akşam daha fazla dayanamayıp, "Sana ne oldu?" diye sordu. "Son zamanlarda yüzün gülmüyor, hep düşüncelisin." İşte belki de tam zamanıydı. En azından artık bu evliliğin yürümediğini, mutlu olmadığımı söyleyemez miydim? Ortak neyimiz vardı ki? Herhalde o da benden çok memnun değildi. Akşamları oturup karşılıklı konuşmalarımız yarım saati geçmiyordu artık. Böyle ömür boyu aynı evde iki arkadaş gibi oturacak mıydık? Ama eskisi gibi aklıma geleni söyleyemiyordum artık. Sanki bambaşka biri olmuştum. Büyümüştüm. Başkalarına benzemiştim. Bu öldürücü sır beni kuşatmış, esir almış, yönetiyordu. Aklımdan geçenleri sanki benim yerime bir başkası değiştirip bambaşka sözcüklere dönüştürdü. Çok sıkıldım buradan artık. Annemi, abimi özledim. Türkiye'yi özledim dedim. Rahatlamış gibiydi. "Eh, tahmin ettiğim gibi," dedi. "Burada hiç arkadaş edinemedin, sıkılıyorsun tabii. Benim de aylardır halim belli. Kafamı kaldıramıyorum ki seni bir yerlere götüreyim. Aslında beraber gideriz diye düşünüyordum ama ayrılamıyorum. En iyisi seni yollayayım, biraz dinlenirsin, özlem giderirsin." "Nereye?" dedim şaşkın şaşkın. "Nereye olacak? İstanbul'a." Benim günlerdir düşünüp bulamadığım şeyi bir anda o söylemişti. Hayatta insanın başına gelebilecek en kötü şey, doğruları bilip yanlışları seçmek istemesi midir? Belki ondan da kötüsü, yanlışları seçmek istediği halde doğruları seçmek zorunda kalmasıdır. O gece yatağımda karanlıkta gözlerimi kapatıp düşündüm. Belki de bu bana verilen son işaretti. Üstelik bir de çıkış kapısı vardı. Hiç kimse bilmeden bu çocuktan kurtulabilir ve artık bu sonu olmayacak ilişkiyi bitirebilirdim. Evet, böyle olmalıydı. Bir aşk öyküsü sonsuza dek sürüp gidemezdi. Aşk öykülerinin benzersizliği, bizi alıp götürmesi, kendimiz yaşamasak bile eşsiz bir heyecan duymamızı sağlaması bu yüzden değil miydi? Bir tür göz boyama, geçici bir baş dönmesi, bir sihir değil miydi? İnsan böylesine bir masalı gerçekte yıllarca yaşayabilir miydi? Başınızın üstünde parlayan bir haliyle alışveriş sepetine marulları, pırasaları doldururken düşünsenize kendinizi. Sonsuza dek yalanlarla yaşayabilir miydiniz? Hayır, bu mümkün değildi. Belki de bütün aşkların mutsuz bitmesinin nedeni de buydu. Eğer günün birinde uyumadığınız halde bir rüya gördüysek, belki de bu eşsiz deneyimle yetinmeli, onun anısını kalbimizde gizleyip sıradan hayatımıza devam etmeliydik. Ama yapamıyordu insan. O duygu, o çarpıntı sonsuza dek yanında kalsın, hiç bitmesin istiyordu. Bir anda beklenmedik bir yerde, her gün geçtiğiniz sokaklarda, aslında sonsuzluğun içinde bilinmeyen bir yerlerde gizli olduğunu sandığınız o cenneti bulup da sahte bile olsa vazgeçmek o kadar kolay değildi. Onun için bütün görkemli aşk masalları böyle felaketle bitiyordu işte. Tıpkı uyuşturucuya saplanıp kalmak gibi bir şey. Zaten ondan da ses çıkmıyordu. Kim bilir, belki o da aynı şeyleri düşünüyordu. Artık o da fazla ileri gittiğimizi, bunun sonunda belki benim yaralanacağımı, belki birlikte tehlikeye düşeceğimizi anlamış, uzaklaşmanın en doğrusu olacağına karar vermişti. Bir keresinde benim hayatım umurumda bile değil demişti. Tek korkum senin dile düşmen, senin üzülmen. Kahkahalarla gülmüştüm o zaman. Dile düşmek mi? Benim sahiden de bunları aldıracağımı mı sanıyorsun? Yüzümü okşadı. Sen daha çok küçüksün. İnsanların nasıl zarar verebileceğini hiç bilmiyorsun dedi. Hayatımda iki insanın eli yüzüme dokunduğu zaman birdenbire sakinleşip bütün sıkıntılarımı, üzüntülerimi unuttum. Biri babamdı, biri de o. Eliyle yanağımı tutup hafifçe okşadığında boynumu biraz yana kırar, eline yaslanırdım. Aklımda ne varsa silinir giderdi o anda. İçim ürperirdi. Sanki bir şey yükselirdi boğazıma doğru. Aynı anda derin bir şefkat duyardım. Anlatılması çok zor ama hem o anda çırılçıplak kendimi ona bırakmak, onunla sevişmek, hem de göğsüne uzanıp derin, mutlu bir uykuya dalmak isterdim. Ve inanır mısınız, hangisini daha çok istediğime, daha doğrusu hangisini istediğime karar veremezdim. Öyle karşımda durur, her keresinde ilk kez görüyormuş gibi bakardı bana. Neden bana öyle bakıyorsun diye sorardım. Senin gözlerine bakınca insan birden heyecanlanıyor. İnanılmaz bir ışıltı var gözlerinde. Sana bakarken kendimden geçiyorum derdi. Ama o anda bunları düşünemiyordum. Bunları bilmiyordum bile belki. Yapmak istediğimi değil, yapmam gerekeni düşünüyordum yalnızca. İşte yaşanacak olanlar yaşanmıştı. Bu bir maceradan başka ne olabilirdi ki? Ve şimdi kimse zarar görmeden, kimse duymadan, sanki hiç olmamış gibi bitmeliydi. Gerçekten de unutulmaz bir rüyaymış gibi uyanacaktım ve bir zaman sonra o rüyanın silik, karmaşık görüntüleri kaybolup gidecek, yalnızca duygusu benimle kalacaktı. Ama karanlıkta yastığımın üstüne akan damlaların farkındaydım. Evet, yapmam gereken buydu. Ama ne yazık ki aslında hayatta yapmayı istediğim son şey de buydu. İnsan kimi seveceğini seçebilir mi? Seçemiyormuş. Dedim ya, kendi içime öylesine kapanmıştım ki neler olup bittiğinden haberim bile yoktu. İstanbul'a gelince gerçeklerden nasıl koptuğumu işte o zaman anladım. Annem benim birdenbire gelişime öyle sevinmişti ki nedenini sormadı bile. Bahçeye girip de manolya ağaçlarını görünce sanki çocukluk arkadaşlarımı görmüş gibi ağlamaya başladım. Kapı çıngırağı çalınca annem fırladı, abim de arkasından. Zaten beni görünce annem kendisini tutabilir mi? Biz onunla sarılıp bir zaman bahçede ağlaşırken abim de "Canım durun, ne oluyorsunuz, beni de ağlatacaksınız. Kadın milleti değil mi?" diye söyleniyor ama sahiden de gözyaşlarını zor tutuyordu. Belki bana öyle geliyor. Belki her insan çocukluğunun anlatılmaz korkularını duyduğu yerde mutlu olur. Ama bunca yer gördüm dünyada. Bu manolya ağacının durduğu bahçe, erguvanların duvarlardan sarktığı parke taşı sokak, sanki bütün zamanları yaşamış olmanın bilgeliğiyle eşsizliğini gizleyebilen irili ufaklı yalılar, balıkçı kayıklarının durduğu sahil kadar güzel hiçbir yer görmedim. Bu dar sokaklarda yürümeyi, eski evlerin pencerelerinde oturan yaşlı kadınlarla selamlaşmayı, balıkçıların pırıl pırıl tezgahlara doldurdukları lüferlerin, uskumruların arkasındaki o neşeli bağırışlarını, geç kalınca evin içinde dört dönmeye, sanki bir aşığın gelmesini bekler gibi pencerelere gidip gelmeye başladığım simitçinin akşamüstü seslenişini, beni uykumun arasında yoklayan anneannemin sesi gibi yakından gelen sabah ezanını, bütün bir gün oturduğunuz yerden yalnızca ışığın değişmesiyle her an yeni bir resme benzeyen manzaraya bakmanın verdiği hayreti, kıyıda oturduğumuz yaz akşamları neredeyse el uzatsak dokunacağımız kadar yakından geçen ve kim bilir nerelere giden o dev gemileri. Sessizliğin içinde birdenbire başlayan ve birbirlerine gizemli bir dilde neler anlattıklarını asla bilemeyeceğimiz martıları. Ayaklarımızı suya uzatıp oturduğumuz zaman çılgınca akıp giden denizi. Bana hayatın ne olursa olsun benzersiz, akıl almaz bir mutluluk olduğunu söyleyen bütün bu görüntüleri, sesleri, kokuları başka hiçbir yerde bulamadım. Ama o gün beni öyle bahçe kapısından girerken böylesine hıçkırıklara boğan şeyin aslında ne olduğunu kimse bilmiyordu tabii. O an o kapıdan girerken bir mucize olsa da birdenbire küçülsem, sanki yıllar öncesinin yazlarından birine dönmüş gibi küçük bir kız olarak oradan girsem ne olurdu sanki? İşte çayım, küçük ıspanaklı böreklerim, kaşar peynirim hazırdı bile. Yalnızca denizden gelen esinti bile bir an için her şeyi unutmamı sağlıyordu. Uçakta gelirken zaten başka bir havaya girmiştim. Birdenbire bu işin böyle gizli saklı yürüyüp gitmesinden rahatsız olmuştum. Bir kadının kocasına söylemesi mümkün olmayan bir şeydi belki. Ama ne yapalım ki, gerçekti. Bunu saklamak, tertemiz bir insanı bütün bir ömür boyu kandırmak sanki daha mı iyiydi? Evet biliyorum, kimsenin haberi olmayacaktı. Belki yalnızca beni tanımayan bir doktorun, bir hemşirenin. Ama ben bilecektim. Bundan böyle ne zaman onun yüzüne baksam, bu sahtekarlığımı, inanılmaz yalanımı bilecektim. Soğukkanlı bir katil gibi yaşayıp gidecektim, öyle mi? Yok, ben bunu yapamazdım. Ben birini sevmiştim. Bir oyun oynamak istemiştim. Evet, büyük bir hata yapmıştım belki. Evli bir kadının, hatta bekar bile olsa, evli bir adamla böyle yakınlaşması, görüşmesi, belki ona ümit vermesi doğru değildi. Bütün bunları daha ilk günlerden, Ankara'daki o sohbetlerden anlayıp bitirmem gerekirdi. Ama yapmadım. Belki de kimselerin bilmediği, benim neşeli, deli dolu halime bakanların asla anlayamayacağı bir yalnızlık yüzünden olmuştu. Belki. Hayır, birden fark ettim ki buna bahaneler aramanın, nedenler bulmanın hiçbir anlamı yok. Böylesine eşsiz bir duygunun nedeni olur mu? İnsan kalbinin belki nasıl çarptığının, neden durduğunun, nasıl tıkandığının nedenleri vardır. Ama kimin için çarptığının nedeni olur mu? Dipten gelen bir dalga gibi, yerkürenin kabuğunun birdenbire kırılması gibi beklenmedik bir sarsıntıydı bu. Bir anda o güne kadar olan bütün hayatınızı geri dönülemeyecek biçimde değiştiren bir deprem. Ben hep insanın kararlarını kendisinin verebileceğini, hayatını kendi elleriyle biçimlendireceğini, aklın üstünlüğüne inanmıştım. Bütün o aşk romanlarını okurken, o filmleri izlerken, kendi kendime hep, ah ne budala kadın derdim. Ya şu adam, zavallı nasıl da körleşmiş. Güler geçerdim bunlara. Uçsuz bucaksız bir çölde yürürken kafanıza yıldırım düşmesi gibi, komik ama aynı zamanda çaresiz bir şeydi yaşadığım. Olmuştu işte. Böylesine güçlü bir dalgaya direnmek mümkün değildi. O dalganın üstünde beni götürdüğü yere gidiyordum ama hala dizginlerin elimde olduğunu sanıyordum. Hayır, kimsenin suçu yoktu. Ne kocamın, ne onun, ne de benim. Bu yalnızca hayatın bizi hiç umursamadan kendince kurduğu bir oyundu. Yapmam gerekenleri yapmış mıydım, bilmiyorum. Direnmiştim kendime göre, uzak kalmaya çalışmıştım. Bunun yalnızca bir oyun olarak kalmasını, belki beni böyle uzaktan bir hayal gibi mutlu etmesini ve sonra tatlı güzel bir anı olmasını istemiştim. Yapamadım. Aslına bakarsanız uçakta bütün bunları düşünürken birden anladım ki, hamile kalmamın, onunla geçirdiğim o öğleden sonranın, bir başkasının tenine dokunmuş olmamın bir önemi yoktu. Hepsinden önemlisi benim ona aşık olmam. Ben bir başkasına aşıktım. O başkasını hiç görmesem, onunla hiç konuşmasam, hiç dokunmasam bile, yalnızca ona aşık olmam bile yetmez miydi? Anladım ki yalnızca bir kaçamak olsaydı, yalnız bir kadının istekleri olsaydı, yalnızca şehvetle geçiştirilmiş bir gün olsaydı, her şey çok daha kolay olurdu. O zaman her şeyden vazgeçilebilir, belki gizlenebilir, belki söylense bile unutulup gidebilirdi. Buna bir anlık bir delilik, bir kendini kaybediş anı, bir sarhoşluk da denilebilirdi. Ne var ki kalbim, aklım, rüyalarım, mutluluğum, hüznüm, gözyaşlarım, Şarkılar, kitaplar, filmler, her şey, her şey artık onundu. Onun olmadığı bütün görüntüler, yanımda yokken bile onu düşünmeden geçen tek bir an, yalnızca hayatın bezdirici sıkıntısını taşıyordu artık. İnsan yalnızca bir sesi duymakla, uzaktan bir hayali düşünmekle, onun gülüşünü, bir sözünü, gülerek ellerini sallayarak anlattığı bir hikayeyi, çocuksu gülümsemesini, bir an için deli bir aşık, bir an için şefkatli bir baba gibi anlatılmaz bir ifadeyle bakan gözlerini düşünüp kendi kendine gülüyorsa, içinden sıcacık bir şey kayıp gidiyorsa, artık buna bir oyun, bir hayal, bir rüya denebilir miydi? Bu, gerçeğin, dünyadaki en güzel gerçeğin ta kendisi değil miydi? Ve ben ne yapmaya karar vermiştim? Bu inanılmaz mutluluğu bir yana bırakıp, sanki becerebilirmişim gibi, yalnızca birkaç saat için bile yıllarımı verebileceğim o eşsiz anları unutup evime geri dönecek, eski hayatımı sürecek, kimselere belli etmeden evliliğimi kurtaracaktım. Peki ama neden? Yalnızca böyle olması gerektiği için mi? Yalnızca başkaları üzülmesin diye mi? Bütün evlilikler mutlu ya da mutsuz sürüp gitmek zorunda olduğu için mi? Yoksa yıkılan şeylerin yerine yenilerini kurmaktan korktuğumuz ve günün birinde pişmanlık duyacağımızı sandığımız için mi? Hayatla tek başımıza baş edemeyeceğimizi düşündüğümüzden mi yoksa? Birdenbire anladım ki asıl hayal budur ve gerçekleşmesi imkansızdır. Hem neden yapacaktım bu işi? Başkaları için. Ama başkaları mutlu olacak mıydı o zaman? İçinde bir başkasına duyduğu aşkın koparılmasıyla sonsuz bir kırıklık kalmış bir kadın, bir başka erkekle ne yapabilirdi ki? Üstelik ne zamandır aramızda hiçbir şey yoktu. Biz artık iki arkadaştık. Hem de birbirine kendi hayatlarını anlatmayan, birbirlerini gerçekte tanımayan, yalnızca hayatın görünür yanlarını paylaşan iki arkadaş. Çok üzgündüm. Ne yaparsam yapayım Turgut'un mutsuz olacağını biliyordum. Mutsuz olacaktı ama beni çok sevdiği ya da kaybettiği için değil. Kurmak istediği hayat bozulduğu, başarısız olduğu için. Ama belki de şimdi söylemek en doğrusuydu. Böylece hiç değilse bana kızacak, benden nefret edecek ve unutması daha kolay olacaktı. Şimdi belki benden ayrılmak ona zor gelecek ama zaman geçince doğrusunun bu olduğunu o da anlayacaktı. Evet, kapının çıngırağı çaldığında benim aklımda bunlar vardı. Ve anneme sarılıp ağlarken kimse bilmese de çoktan boşanmaya karar vermiştim. Böyle uzakta olunca ne zamandır gelmediğim çocukluğumun evinde birdenbire ne yapacağıma karar vermiş gibiydim. Sanki birden bambaşka bir aleme geçmiştim. Ne kadar alıştığımı sansam da bir türlü yabancılıktan kurtulamadığım, kendimi hep yalnız hissettiğim o kentlerden uzakta, her şeyin çok tanıdık olduğu bu bahçede şimdi birden rahatlamıştım. Daha bir gece önceki tedirgin, güvensiz, çelişkiler içindeki insan ben değildim sanki. Artık biliyordum ne yapacağımı. Ama yine de bunu, ona hele anneme nasıl söyleyeceğimi o an düşünmek bile istemiyordum. Ben böyle kendi dünyama dalıp gitmişken ne çok şey olmuştu. Herkes politikadan söz ediyordu o günlerde. Konuşulanlara göre sahiden de hiçbir şeyden haberim yoktu. Radyoda neredeyse komik denilecek propaganda konuşmalarından geçilmiyor, buna karşılık kimi görsem yakınıyor, bıçağın kemiğe dayandığını söylüyordu. Gazeteciler tutuklanıyor, gazeteler sansürleniyor, kim sesini çıkartırsa devletle kavga etmiş sayılıyordu. Öğrenciler, hocalar, askerler, memurlar hep şikayetçiydi. Yalnız beni görmeye gelen akrabaların, konu komşunun söyledikleri bile her şeyin büyük bir hızla sona doğru gittiğini göstermeye yeterdi aslında. Bunları duydukça kalbim sıkışıyor, kendi kendime onları savunacak bir şeyler bulmaya çalışıyor ama doğrusu ben de bulamıyordum. Bazen konuşmalarda onun da acı geçiyor, ötekilerle birlikte o da suçlanıyor, asla yapmayacağını bildiğim şeyler anlatılıyor ama kızarıp bozarıp sesimi çıkartamıyordum. Hep onun Ankara'da o öğleden sonra bana birdenbire politikaya gireceğini söyleyip düşüncemi sorduğu zaman ben size politikayı yakıştırmam deyişimi hatırlıyorum. Sanki içime doğmuş gibi. Yazık ki bunu söylememden hiç hoşlanmamıştı o gün. Şimdi ise içimde çocuğu okuldan gecikmiş annelerin duyacağına benzer bir endişeyle ne yapacağımı düşünüyordum. Üstelik o ortalarda yoktu. Ben böyle kendi kendime karar vermişken onun neler yaptığını, beni arayıp aramadığını, ne düşündüğünü hiç bilmiyor. Bir yandan ona çok kızarken bir yandan da büyük bir umutsuzluğa kapılıyordum. Sonunda anlaşıldı ki beni niye aramadığını düşündüğüm günlerde o bir uzak doğu gezisindeydi. Sonradan bana öyle yerlere gidiyorduk ki ne bir an yalnız kalabiliyordum ne de seni arayacak bir telefon bulabiliyordum. Yoksa aklımdan bir an bile çıkmadın diyecekti. Ama ben bunun yalan olduğunu o zaman da biliyordum. Gerçek başkaydı. Birlikte geçirdiğimiz o öğleden sonra oteldeki odada radyoyu açmış ve ikimizi de nedensiz bir şekilde duygulandıran, ağlatan bir şarkı başlamıştı. Akordiyonla çalınan kederli bir tangoydu bu. O zaman demiştim ki, Fuat, bu ikimizin şarkısı olsun. Nerede olursa olsun hep bu şarkıyı dinleyelim. Birbirimizi hatırlayalım. Sayfa 239. Yüzü asılmıştı. Hep böyle veda eder gibi konuşuyorsun. Biz hiç ayrılmayacağız. Bunu aklından çıkart. Ben delinin biriyim. Ne olursa olsun senin peşini bırakmam. Gidersen dünyanın öbür ucuna git, ben de gelirim. Hiçbir şey gözümde değil demişti. Birbirimize sarılıp gözlerimizden yaşlar akarak o şarkıyı dinlemiştik. Onun küçük bir çocuk gibi yüzünü asmasına hiç dayanamazdım. İşte dönmeden önce o şarkının planı bulup almış, Ankara'ya döndüğü zaman kızına her gece o şarkıyı pikaba koyup çaldırmış, gözleri dolarak uzaklara bakarak sigarasını içip defalarca bu şarkıyı dinlemiş. Bunları ben sonradan öğrendim. Onun o gün karısından boşanmaya, eve gider gitmez bunu ona söylemeye karar verdiğini ancak yıllar sonra anladım. Ama kimi zaman sert olsa da, lafını sakınmasa da, bir anda parlayıp geçen öfkelere tutulsa da, sevdiği insanlara onları mutsuz edecek bir şeyi söyleyebilecek biri değildi. İstiyordu ki herkes onun ne hissettiğini anlasın, söylemediklerinden bir anlam çıkartsın, ona göre davransın. Aslında benim ne düşündüğünden haberim yoktu. Ama o sanki bana bir söz vermiş gibi gidip de karısına artık boşanmak istediğini söyleyemeyince beni arayamamış, eve gitmemek için her bahaneyi uydurup gezilere, çalışmalara dalmıştı. Kim bilir belki o da aynı şeyleri düşünüyordu. Gidip de evini, kendisini heyecanla karşılayan kızını, eşini görünce onları bütün milletin gözü önünde başka bir kadın için bırakamayacağını anlamış, çaresizlik içinde vazgeçmenin yollarını aramıştı. Ama aşıklar hep şüphecidir. Ben bütün bunların böyle olduğunu o zaman düşünmemiş, belki de artık yaptığından pişman olduğunu, belki fazla ileri gittiğine karar verdiğini, belki de sonradan benim sandığım gibi beni sevmediğini bile kurmuştum. Ama biliyor musunuz, hep içimde bir yerde onun ne olursa olsun benden vazgeçemeyeceğini, aramızda belki de yıllarını gece gündüz beraber geçirmiş sevgililerden bile güçlü bir bağ, sanki bizim kurduğumuz değil de bize verilmiş bir bağ olduğunu, biz istesek de bunu kopartamayacağımızı bilirdim. Bir yandan bütün bunlarla uğraşıyordum, bir yandan beni görmeye gelen akrabalarla, tanıdıklarla yenen yemekler, çay saatleri, bir yandan da aklımı sürekli kurcalayan çocuk. Doğrusu ne yapmam gerektiğine karar vermiştim ama bunu nasıl yapacağımı bilmiyordum. Çocuktan kurtulur kurtulmaz geri dönüp kocama her şeyi anlatacaktım. Fuat ne yaparsa yapsın ben artık geri dönülmez bir yola girmiştim. Şimdi belki de en doğru zamandı karar vermek için. Çünkü onun ne yapmak istediğini bilmiyordum. Belki de çoktan vazgeçmişti. Belki de ben hayatımı bozacak ve yalnız kalacaktım. Ama benim için doğru olanı yapmalıydım. Başkalarını ya da geleceği düşünerek, bir şeylere güvenerek, bir başkası için birinden vazgeçerek değil. Hiçbir ödül olmadan, hatta belki yalnızca cezalandırılmayı göze alacak doğru olanı yapmak. O zamana kadar doğru olanı yapmak, hayatımı mahvetmemek için düşündüklerimin hiçbirinin gerçek olmadığını anlamıştım artık. Bundan sonra ne olacağını yalnızca hayat gösterecekti. Belki de hepimizin günün birinde kendimize bu soruyu sormamız gerekiyor. Doğru olan nedir? Biliyorum. Bu soruyu kime sorsak doğru olanı başkalarına göre anlatacaktır. Hepimiz doğru olanın başkalarının onaylayacağı genel geçer kurallara göre benimsenmiş bir şey olduğuna inanırız. Bu yüzden değil mi ki pek çok insanın yalnızca kendi istediği ve aslında başkalarına zararı dokunmayan kararları bile alamayıp bütün hayatlarını yıkıp yok etmeleri. Düş kırıklıkları içinde mutsuz olmaları. Çelişkiler içinde hastalanmaları. Kimi zaman dayanılmaz bir kederle kendi hayatlarına kendi elleriyle son vermeleri. Keşke okullarda bize bunca şey anlatacaklarına, hayatın bu gerçek bilgisini öğretebilselerdi. Gazete haberleriyle geçip giden bu mutsuz hayatları önümüze koyup onlardan ders çıkartabilselerdi. Elbette biliyorum, bu pek işe yaramaz. Hepimiz başkalarının başına gelenleri biliriz. Bize çok yabancı görünen hayatları filmlerden, kitaplardan öğreniriz. Anlatılanlardan hiç yaşamasak bile pek çok şey kalır aklımızda. Ama ancak kendimiz yaşadığımız zaman ne olduğunu gerçekten anlayabiliriz. Çoğumuz hayatımızı yıkıp yeniden kuracak kadar cesur değiliz. Onun için de bizi kim bilir nerede bekleyen gerçek mutluluğun peşinden koşamayız. Ama ne yazık ki insan ve mutluluğu dünyaya aynı yerde ve aynı anda gelmiyor. Sanki sizi tamamlayacak öteki parçanız bir oyun gibi sizden uzağa, bilmediğiniz bir yere fırlatılıyor. Üstelik ne kadar zamanınız olduğunu bilmiyorsunuz ve onu nerede, nasıl arayacağınızdan da haberiniz yok. Hem onunla karşılaşsanız bile bunu ancak derinlerden bir yerden gelen ama asla doğruluğunu kanıtlayamayacağınız o duyguyla sezebilirsiniz. Bir an için bu söylediklerimin, hayatın bu çocuksu anlatımının doğru olduğunu düşünelim. Eğer öyleyse, bunca imkansız bir oyunun içinde hayatınızın öteki parçasını bir rastlantıyla bulabildiyseniz, ondan vazgeçer miydiniz? Ondan korkup geri çekilir miydiniz? Sonra bir gün annemle karşılıklı oturmuş kahvaltı ederken, gerçeği önce onun bilmesi gerektiğini düşündüm. Ama sanki hemen söyleyiverecekmiş gibi dilimin ucuna gelenleri söylemek hiç de sandığım kadar kolay değildi. İşte bütün bu düşündüklerimin, kendimce büyük açıklamalarımın bu yaşlı kadının üzülmesinin yanında hiçbir anlamı yoktu. Kızı mutlu bir evlilik yapmıştı ve ölmeden torununu görmek istiyordu. Zaten ne zaman gelen giden konuklar çocuk lafı açsa kıpkırmızı oluyor, ne diyeceğimi şaşırıyor, bazen alın size çocuk deyip her şeyi anlatacak kadar kızıyordum. Onun anlattıklarını dinlemekten çok ona gerçeği nasıl söyleyeceğimi düşünürken Turgut aradı. Bir fırsat bulsa gelmeyi ne kadar çok istediğini söyledi. Beni özlemişti, canı sıkılıyordu. Yalnız yemek yemeye alışamıyordu. Her akşam dairenin arkadaşlarıyla dışarı çıkıyordu. İşte buna benzer şeyler. Benim aklım hiç orada değil. Biraz daha kalmak istediğimi, annemin beni bırakmadığını söyleyip telefonu kapadım. Kal tabii dedi annem. O da izin alabiliyorsa gelsin. Kızımızı verdik, bir daha yüzünü görmedik. Olur mu böyle? Babamın ölümünden sonra annem sanki birdenbire yaşlanmıştı. Dalıp gidiyor, uzun uzun, hepimizin çoktan ezberlediği anıları anlatıyor, olur olmaz şeyleri ağlamaya başlıyordu. Artık anneannemin de babamın da olmadığı bu eski eve yerleşince biraz da çocuklaşmıştı sanki. Benim uzaklarda olmamdan mutsuzdu. Abimin de günün birinde gideceğini düşünüyor, sürekli onun da artık evlenip yuva kurmasının zamanı geldiğini söylese de anlıyordum ki gelin ancak bu eve gelirse bu evlilik mümkündür. Nihat'la yalnız kalıp konuşabildiğimiz zaman onun da zaten pek evlenme niyeti olmadığını anladım. O da kendisini başkaları için feda eden insanlardan biriydi. Annemi öylece bırakıp kendi hayatını kurmayacaktı. Kendince bir kabullenmişlikle, ''Kusura bakma ama bekarlık sultanlıktır kardeşim, şimdilik hayatımdan memnunum.'' diyordu. ''Bakalım zaman ne gösterir.'' Annemin söylediğine göre iyi kazanıyordu. Zaten oldum olası giyim kuşuma meraklıydı. Şimdi de çok çık görünüyordu. Biraz içkiyi arttırdığını, geceleri kulüpte arkadaşlarıyla kumar oynadığını öğrendim. Annem bunların farkındaydı ama değilmiş gibi sesini çıkartmıyordu. Annem altta, o da üst katta yaşıyordu. Onu biraz durulmuş buldum. Sanki o eski, neşeli, çevik delikanlı hali gitmiş, yerine ağır oturaklı bir adam gelivermişti. Böyle kendinden emin, olgun bir adam gibi konuşurken bir an gözleri daldı. Bir sessizlik oldu. Sana ne oldu böyle Nihat diye sordum. Gözler değişmiyor. Sanki bir an için trenlerinin başında yere diz çökmüş gözlerini kaldırıp bana bakan o kısa pantolonlu çocuğu gördüm. Bilmem dedi. Bazen hayat istediğin gibi kurulmuyor. Kendini pek de beklemediğin bir yerde buluyorsun. Bilmez miyim dedim gülerek. Annemin onun üzerine nasıl düştüğünü, hiç istemeden babamın yerini aldığını o zaman fark ettim. Birkaç kez evlenme konusu açılmış ama annem kızların hepsine bir takım kusurlar bulup işi yokuşa sürmüştü. Ne yapmak isterdin dedim. Sorunun boşunalığını göstermek ister gibi güldü. Asıl kötü olan da bu ya dedi. Ne yapmak istediğimi bilmemek. Sonra birden, iyi ama hep sen soruyorsun, hiçbir şey söylemiyorsun. Orada her şey yolunda mı? Senin istediğin oldu mu? Mutlu musun? Nedense geldiğimden beri bana en çok sorulması gereken bu soruyu duyunca birden şaşırdım. Sanki bir şey biliyormuş gibi ürperdim. Ah bir de bilseydi. Beni küçük bir kızken tanıştırdığı adamla gizli bir aşk yaşadığım acaba aklının ucundan geçer miydi? Sizleri çok özledim dedim. Burayı özledim. Uzakta olmak zormuş. Önce insan yeni yerler görüyor, yeni birileriyle tanışıyor. Kendine eğlenceler buluyor ama sonra yavaş yavaş hiç beklemediğin bir hasret çöküyor üstüne. O kadar ağırlaşıyor ki bir zaman sonra taşıyamıyorsun onu. Annemin sesini duyduk sonra. Çocuklar yemek hazır, hadi soğumadan gelin. Çocuklar, tıpkı çocukluğumuzdaki gibi bu emirle ikimiz de yerimizden fırladık. Ve sonra aynı anda birbirimize bakıp gülmeye başladık. Kendi başıma bir şey yapamayacağımı anladığım zaman yine sevgili arkadaşıma koştum. Yine bozkırın ortasında bir yerlerdeydi. Annesi ona haftada bir posta gönderdiğini söyledi. Ona, İstanbul'dayım, fazla kalamayacağım ama sana ihtiyacım var. Belki de hiç olmadığı kadar yazılı bir mektup gönderdim. 2 gün sonra beyaz gömleği, dizlerinin altına kadar gelen haki pantolonu ve kafasında şapkayla kapının çıngırağını çalıyordu. Ben yerimden fırlarken annemin, ''Aa bu deli kızın çalışı'' dediğini duydum. Boynuna atlayıp gözlerimden yaşlar aktığını görünce kulağıma, ''Bir şey olduğunu anladım ama gelene kadar aklımdan bin türlü şey geçti. Çabuk bana ne olduğunu anlat yoksa şuracıkta kalpten gideceğim. Sonra benim için ağlayacaksın.'' dedi. Kahvaltıda annemin meraklı sorularına cevap yetiştirmekten benimle konuşamadı zavallı. Benden öyle bir not alınca nasıl telaşlanmıştı kim bilir. Annem bir türlü anlamıyordu onun ne yaptığını. 1000 yıl önce ölmüş adamları mezarlarında rahat bıraksanıza kızım çarpılacaksınız deyip duruyordu. Sahilde yürüyüşe çıktık. Ona her şeyi anlattım. Yaşananları, mutluluğu, bitmek bilmeyen geceleri, sokaklarda hayal alemindeki gibi yürüdüğüm günleri, beni kendimden uzaklaştıran çelişkiyi, utancı, coşkuyu, aklımdan geçen ne varsa hepsini anlattım. Sonunda asıl büyük felaketi duyunca bir an durdu. Eyvah dedi, bu da mı oldu? Her şey aklıma gelmişti de bu gelmemişti işte. Her zamanki gibi bir yandan bana laf yetiştiriyor, soru üstüne soru soruyor, eğleniyor, bir yandan da ne yapması gerektiğini düşünüyordu. Ben kararımı verdim dedi, yapacak bir şey yok. Bundan sonra ne olursa olsun umurumda değil. Kimseden gizleyecek değilim. Seni üzerler dedi. Herkes neler yapıyor da kimsenin ruhu bile duymuyor. Bu işin bir geleceği olacak mı? Eğer olmayacaksa niye böyle bir çılgınlık yapmak istiyorsun? Bilmiyorum dedim. Ben böyle yaşayamıyorum. Önce yapabilirim sanmıştım ama yapamadım. O gider mi gitmez mi bilmiyorum ama o gitse bile bu duygu bir yere gitmeyecek. Hep benimle kalacak. Bir tek bunu biliyorum. Bir sıraya oturduk. Kafasına kızılderili tüylerinden yapılma bir şapka giymiş sevimli bir oğlanı, ellerindeki tabancalarla ortalığa su sıkan birkaç kovboy kovalıyordu. Deli gibi bağırıp koşarak tablasını yere koyan macuncunun yanına gittiler. Uzakta yavaş yavaş sallanan renkli sandallarda birkaç kişi balık tutuyordu. Ne yaparsan yap dedi Ayla. Ben her zaman senin yanında olacağım. Elini ellerimin arasına aldım. Çatlamış, nasırlaşmış, toprakla uğraşan insanlarınki gibi sertleşmişti. Biliyorum dedim. Zaten senden başkası da yanımda olmayacak. Güneş öylesine parlaktı ki denize bakınca gözlerimiz kamaşıyordu. Sonbahar geliyordu ama hala sıcak, nemli, sıkıntılı bir yaz havası vardı. Ne garip dedim. Sanki lanetlenmiş gibi ayrıldığımdan beri hep kötü şeyler için geri dönüyorum. Önce babamın ölümüne, şimdi de bu. Dua ederim de bu son olsun dedi. Hem şimdi bırak bunları. Sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Geri mi döneceksin? Bir an şaşırdım. Verecek bir cevap bulamadım. Gerçekten Doğan'ı hiçbir şey bilmiyordum. Sonrasını hiç düşünmemiştim. Herhalde dönerim. Başka ne yapabilirim ki? Dedim. Ama bir an bu belirsiz gelecek beni korkuttu. Hiç de kolay olmayacaktı. Bir sessizlikten sonra sana bir şey sormak istiyorum dedi. Sesinde sanki izin ister gibi bir hava vardı. Benim bir şey söylemeden merakla yüzüne baktığımı görünce nasıl olsa kimse bilmiyor dedi. Belki de nasıl söylesem birbirinizi aslında pek fazla görmediniz bile. Evet görmedik. Sonra acaba bir süre böyle devam etseniz. Çünkü biliyorsun bazen insan bir büyüye kapılıp gider ama sonradan bunun hiç de sandığı gibi bir şey olmadığını anlar. Cümleyi bitirirken sesi düşmüştü. Yanlış bir şey söylemiş gibi düzeltmeye çalıştı. Yani demek istiyorum ki ne söylemeye çalıştığını biliyorum dedim. Beni düşündüğün için bunu söylediğinde. Aslında söylediklerini en başından beri biliyorum. Kim bilir belki de senin dediğin gibidir. Hayır hayır ben böyledir demiyorum. Yalnızca belki öyle olabilir diyorum. Bunu şu anda kimse bilemez ki. Sonradan pişman olacağım bir şey yapmamı istemiyorsun değil mi? Ama ben zaten artık bu hayatı sürdüremem. Biliyorsun bunun nasıl zor bir şey olduğunu. Hem doğrusunu söylemek gerekirse artık o olsa da olmasa da bu evlilik yürümez. Ne yapalım? Sen haklıymışsın. Ben mantık evliliği yapacak biri değilmişim. Bunu yeni anladım. Bilmem ki. En azından ona da sorsaydın. Belki onun da söyleyecekleri vardır. Kime? Fuat'a mı? Binip boşanıp boşanmayacağımdan ona ne? Bilirsin böyle şeyler yaparken kimseye bir şey sormam. Bilmez miyim dedi söylenir gibi. Sonra boş ver dercesini ekledi. Aman canım dünyanın sonu değil ya. Çocuk yok bir şey yok boşanırsınız olur biter. Keşke bütün bunlar olmadan önce boşansaydım. Benim düşündüğüm zaten boşanmaktan çok bu olayın duyulması. Demin bana kızdın ama kocana ne anlatacaksın? Bakalım o anlatmanı ister mi? Onun için sor dedim. Bir an düşündüm.